Şekerden.
Oysa adımız da onun için.
Hayatın sesleri. Türkiye'den, Ankara'dan tüm dünyaya sevgiler, saygılar. Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz Türkiye'de 15.31'i gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye saatiyle 15.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız Hayatın Sesleri'nde. Program yapımcılarımız Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, mikrofonunuz da spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Sizlerle bu süre içerisinde birlikte olmayı umut ediyoruz. Telefon numaralarımız hemen hatırlatalım. Çift 0 90 312 463 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adresimiz de var. Ortak bir adres Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayındayız ve bugünkü ilk konuğumuz Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden psikiyatrist, psikoterapist, doçent doktor Cebrail Kısa. Yetişkinlerde ve ilişkilerde özgüven sorununu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Evet, şimdi özgüven konusu aslında geçtiğimiz haftalarda da Hayatın Sesleri'nde konuşuldu. Daha çok çocuklarda özgüven konusunu konuştuk. Bugün yetişkinleri konuşacağız. Öncelikle çocuklarda özgüven konusunu şöyle bir toparlayıp bugüne başlayalım.
Hoş bulduk diyorum. Dinleyicilerimize de bir iyi günler dileyim. Birazcık soğuk algınlığı olduğu için.
Geçmiş olsun. Sesim
kısık, teşekkür ederim. Evet, özgüven çocuklukta gelişen bir özellik. Özellikle olumlu ebeveyn ilişkilerinde ben daha çok yaşantısal diyorum. Yani çocuklar hayatın içinde kendilerine söz hakkı verildiğinde, kendilerine iş yapabilme olanağı verildiğinde yaşantının içinde kazanılan bir şey. Hani özgüven nasıl geliştirilir? Hı-hı. Evet, kendi yemeğini hazırlayan, kendi banyosunu tabii ki anne babanın refakatinde, mağazada alışverişini kendisi yapan, Kızılay'a çıkıp hani dolmuşla gidip gelen, ne bileyim elektrik faturasını yatırabilen, arkadaş edinebilen, kırıldığında arkadaşlarından vazgeçebilen, yani hayatın içinde çok rahat yaşayabilmemiz için hayata ve yaşadığımız şehre ve ilişkilere ait bilgi ve becerimizin uygulama dahil iyi olduğu zaman evet özgüven, anne baba ilişkileri iyiyse ve ilişkide çocuğun yerine yapmak yerine ona refakat edebiliyorlarsa özgüveni gelişmiş bir kişi daha kolay, daha güzel yaşar.
Evet, peki çocuklukta özgüven kazanan bir kişi yetişkinlikte de bunu devam ettirir mi?
Evet, evet. Yani büyük bir travma, bir olumsuzluk yaşanmazsa niye önemli? Evet, hayattan istediğimizi alabilmemiz için, yani biz bir fatura ödeyeceksek, değil mi? Sıra bizdeyse, özgüvenimiz yoksa arkadaki öne geçtiğinde hakkımızı savunamayız. Dünyadan ve ilişkilerden istediğimizi elde edemeyiz. Yani özellikle iş yerinde çalışıyorsak, evet benim konumum ne? Benden beklenen iş ne? Veya benim sizlerle yaşadığım sorun ne? Hani bu özgüvenle sorulabilecek bir soru. Yani benim hayattan ve çalıştığım yerden arzu ve ihtiyaçlarımı karşılamam için özgüven gerekiyor.
Yani kişinin hayatta derdini anlatabilmesi için karşı tarafa özgüvenli olması gerekiyor.
Yerini bulabilmesi için. Hani istediği koltuğa, istediği mesleğe. Evet, ilişkilerde, evlilik ilişkisinde gerçekten çok önemli. Yani özgüveni yetersiz bir ilişkide, 5-6 yıl kadar devam eden bir ilişkide mesela çift çatışıyor. Sonra geliyor. Ne oldunuz? Bilmiyorum ki diyor, ben bu ilişkide hiç sevilmedim. Ben hiç değer görmedim. Ben var mıyım yok muyum hiç bilemiyorum. Peki bunu hiç dile getirdin mi? Hayır. Kadın ve erkek birebir görüştüğümüzde hiçbir zaman bir sorun bildirmediğini, hiç sevilmediğini, yalnız kaldığını, hiç düşünmediğini, ben ilişkimizin çok iyi gittiğini düşünüyordum.
Diyor. Şikayet edilen taraf.
Evet. Yani bir sorun yoktu ki hocam. Evet, işte siz ilişkide özgüven olduğunda yerinizi bulamadığınızı, yalnız kaldığınızı, değil mi? Sevilmediğinizi, kimlik olarak değer görmediğinizi söyleyebilirsiniz. Eğer özgüven olmazsa, aynen hayatta beklentilerle ilgili dediğimiz gibi evlilik ilişkisinde de bunu dile getirmezsiniz ve o ilişkiden ihtiyacını alma şansınız yok.
İş hayatında da özgüven çok önemli,
tabii
öyle
ki,
değil mi?
Tabii ki. Aynı şekilde yani ben yani 18-17 yaşındaki çocuğu düşünün. Yani lise 2'den itibaren değil mi? Hani ben doktor olacağım, öğretmen olacağım. Yanına spor yapacağım. Hani bu şehirde yaşayacağım. Ne bileyim işte bana mavi kapşonlu hani tişört yakışır. Veya ne bileyim şu ayakkabıyı alacağım. İşte şurada yemek yiyeceğim. Kiminle arkadaş olacağımı biliyorum. Hani sen merak etme. Hı-hı. Dolmuşta nereden ineceğim, nereden bineceğim. İşte bunlar da çok önemli. Hı-hı. Yani ben hep özgüvenin tabii ki çok olumlu yönleri var. Ve çocukluk döneminden itibaren kazanılan bir şey. Onun için bunu göz ardı etmemek gerekiyor.
Peki diyelim ki bir kişi özgüven kazanma açısından şanssız bir çocukluk geçirdi. Hayatı boyunca böyle mi devam eder, yoksa hayatın belli bir kısmında da özgüven kazanılabilen bir özellik midir?
Özgüven hani beceri gibi, eğitim gibi. Yani aslında insana baktığımızda ben sanki elektronik sistem gibi bazen düşünürüm. Evet, bazı programları yüklemek gibi bir özelliğimiz var. Yani insan öğrenebilen, beceriyle geliştirebilen bir canlı. Evet, yani bunun farkındaysa ama bunun için yani bu nedenle hayatındaki olan handikapı görebilmeli. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Evet, zaman içinde ama becerilerle uzun süreçte özgüven kazanılıp geliştirilen bir şeydir. Yani bir beceridir.
Profesyonel yardım almak
kesinlikle,
gerekiyor mu?
Kesinlikle.
Gerekiyor. Böyle evet. Bir sorunu varsa kişinin evet. Bir profesyonel yardım evet. Almak gerekiyor. Fazlası zararlı mı özgüvenin?
Öyle midir?
Bilmiyorum, size soruyorum.
Şimdi ben bazen hani çok güzel şeylerden bahsederiz. Hani aynen bu yemek gibi, su gibi. Ne bileyim hani böyle ayakkabı gibi değil mi? Çok bol olduğunda ayağından düşer. Çok dar olduğunda ayağını sıkar, yara eder. Evet, insani bütün şeylerde bir derecesi, bir düzeyi olabilmeli. Yani özgüveninizin, yani benim özgüvenim çok yüksek. Hani ben biliyorum bu programda neleri konuşacağımı. Tabii siz bana soruyorsunuz ama ben sizi kale almayıp sizin konuşmalarınızı daha kısa kesiyorsam, bütün hakimiyeti ben alıyorsam, evet, ilişkide bulunduğum insanlara söz hakkı vermeyebilirim. Onların bilgilerine değer vermeyebilirim. O ki insanlar benim yanımda kendilerini değersiz hissederler.
Bu da özgüvenin
fazlalığıyla ilişkili. Hı hı. Evet, özgüvenimizin hani gençlikten itibaren fazla olduğunu bir düşünelim. Özgüveni çok olan gençler riskli işlere girebilirler. Hı hı. Gece geç vakitlerde hani korkusuzca olursun, eve gelmeyebilirsin, sokakta başına bir şey gelebilirler. Hı hı. Daha dürtüsel bir yapı olabilir, riskli davranışlarda bulunma özelliği olabilir. Madde, alkol kullanımı ile ilgili hani arkadaşlarım hı-hı. yapmıyor ama ben bunları yapabilirim.
Bir şey de olmaz.
Bir şey de olmaz. Evet, baktığımızda aslında çok güzel bir şey söylediniz. Yani bizim sahip olduğumuz özellikler ihtiyaçlarımızı karşılamak için aslında var, değil mi?
Hı-hı.
Bir başkası tarafından anlaşılabilecek kadar ihtiyaçlarımızı arkadaşlarımızdan, dünyadan alabilecek kadar bir özgüvenimizin olması gerekiyor.
Hı hı. Yani kıvamı budur, öyle mi?
Budur. Ama evlilik ilişkisinde partnerimizi, eşimizi bitirecek düzeyde, onu yok sayacak düzeyde ise
bir özgüven.
Evet, okul ilişkilerinde öyleyse ya da nasıl söyleyeyim, iş ilişkilerinde öyleyse evet, özgüven zararlı da olabilir.
Yani hani hep özgürlük için öyle derler ya, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde seninki biter. Özgüven için de aynı evet. şey geçerli o zaman.
Aynı şey.
Bir başkasının aynı özgüvenine dokunuyorsa eğer.
Kesinlikle, bir başkasının sınırını ihlal ediyorsa sorunlu.
Peki bunu nasıl ayarlayacak kişiler? Ne kadarı iyi, ne kadarı kötü, onu nasıl bileceğiz?
Aslında hep yani hani giydiğimiz gömleğin bize olup olmadığını, değil mi? Doyup doymadığımızı hissederiz. Hı. Sınır bir ötekiyle ilişkili.
Yani karşı taraftan böyle bir negatif
aynen bir baktım,
sinyal alıyorsak.
Sürekli ben konuşuyorum, ben size bakıyorum, size bir şey söyleyeyim.
Sıkıldı karşı taraf. Belki de bu yüzden yalnız kalıyorum.
Kesinlikle. Bir koltuğu iki kişiyle paylaşıyorsanız veya yan yana oturuyorsanız sınırınızı aştığınızı hissedersiniz.
Hı hı.
Bir yemek varsa iki kişilik sınırını aştığını hissedersin. Evet, bir öteki bize bunu hissettirir.
Fazlalığında da onu törpülemek için tıbbi bir yardım almak gerekiyor mu?
Yani kendimiz bunu halledebiliyorsak tabii ki, öte tarafta tabii ki. Yani hayat zaten bir ötekiyle yaşayabilme becerisidir.
Hı hı.
Birileri bizden rahatsızsa Ben hep şey derim, insan hissettiği gibidir. Yani birbirimize şunu sormalıyız. Şimdi biz burada bir program yaptık. Evet, birbirimizden rahatsız mıyız? Veya partner ilişkisine baktığında, arkadaş ilişkisine baktığında, benimle beraber olan arkadaşlığında nasıl hissediyorsun?
Hı hı, hı.
Değersiz hissediyorum ve hep sen konuşuyorsun hani
hı,
mesela.
Hı.
Evet, insan hissettiği gibidir. Birbirimizi anlama yolunda, özgüvenin fazlalığında veya eksikliğinde bunlar çok önemli.
Hı hı.
Yani biz bir yere gidiyoruz ama sen hiçbir zaman ne yiyeceğini söylemedin. Hangi restoranta gideceğini, hangi hediye alacağımı ben görmedim. Sen bana hiçbir şey söylemedin. Bu özgüven yetersizliği ile ilişkili bak.
Hı hı.
Sen her zaman beni baskıladın. Hep senin dediğin oldu. Bu da özgüven fazlalığı ile ilişkili.
Peki o zaman yavaş yavaş böyle sohbetimizi noktalarken anne babalara, çocuklarıyla ilgili ve yetişkinlere, hayatlarıyla ilgili özgüven konusunda neler önerirsiniz?
Şimdi bir defa hayat birbiriyle etkileşim içinde yürüttüğümüz işimizle, eşimizle, çevremizle. Yani buraya baktığımızda bize refakat edecek insanların bizden keyif alması lazım. Yani bu özgüven açısından çok değerli. Yetersizlik sadece insanların peşine takıldığında, gruplara takıldığında ve hiçbir söz söylemediğinde, hangi yemeği, hangi ayakkabı alacağını söylemediğinde, yani özgüven eksikliği olduğunda insanlar sizden keyif almaz. Anne babalar çocuklarına refakat ederek hayatı yaşamalarına izin verecekler. Bunun aynı şekilde eşler için de söylüyorum. Eşler birbirine refakat ederek farklılıklarını, zevklerini birbirine yaşatmaya çalışacaklar.
Evet.
Birbirini törpüleyerek, yok ederek değil.
Herkes kendi hayatını birlikte yaşamaya
evet,
devam ediyor.
Senler ve benler diyorum yani. Hani biz olmak kısmını çok dar tutuyorum ben. İlişkide sen ve ben olacağız ki ilişki yaşansın.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz
teşekkür ederim,
programımıza katıldığınız için. Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden psikiyatrist, psikoterapist, doçent doktor Cebrail Kısa konuğumuzdu.
Kahretmezdim günlerimi ama aşkta gurur olmaz derler yalvarırım affet beni unutmak zor geçenleri sevgin olur o saatleri çıldırırdım belki sevinçten bir gün bana dönsen geri her şey bitmez.
Kalmasın yarım mutlu günler geri gelsin ne olur hiç ayrılma.
Öze yolculuk.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, öze yolculuk bölümünde konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Remziye Ege. Hoş geldiniz hocam programımıza. Aslında siz ev sahibisiniz, ben konuğum değil mi?
Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olunuz. Bu öze yolculuk hep devamlı bir bölümü hayatın seslerinin, öyle değil mi?
Öyle öyle, ne mutlu bize. Ben çok mutluyum, umarım dinleyicilerimiz de öyledir.
Evet, ben de misafir olduğum için çok mutluyum. Bugün gönüllülüğü konuşacağız öze yolculukta ve gönüllü yapılan işleri konuşacağız sizinle. Öncelikle gönüllülüğün tanımını yaparak başlayalım.
Gönüllülükle ilgili ben biraz çalışmıştım da o yüzden programda bunu hususen konuşmak istedim. Sizinle ve dinleyicilerimizle eminim hiç yabancı olmadıkları bir konuyu bir kere de bu perspektiften yeniden düşünme durumuna geçerler. Çünkü biz genelde böyle yapıyoruz. Yani hiç bilmediğimiz şeyleri konuşmuyoruz ama bildiğimiz şeyleri bir de böyle bakalım diyerek konuşuyoruz. Özden kastımız o. Onun bir özüne inmekle ilgili bir duruşumuz var. O çalışmanın başında bir cümle yazmıştım. Gönüllülük bir seçim değildir, bir sorumluluktur diye. Aslında beni buraya taşıyan şey bu oldu. Yani bunu okuduğum zaman dedim ki biz hayatımızda böyle bir sorumluluk alıyor muyuz, almıyor muyuz? Çünkü gönüllülük adı üzerinde gönüllü bir şey. Yani bunun bir mecburiyeti olmadığını biliyorsunuz. Herhangi maddi bir karşılığı olmadığını biliyorsunuz. Bununla ilgili yapılan faaliyetler, etkinlikler diye düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey çıkıyor günün birinde karşınıza. Diyor ki bu diyor seçimlik bir şey değildir. Bir sorumluluktur diyor. Ben bunu çok düşünmüştüm doğrusu. Ne demek istiyor acaba diye. Sonra bütün okumalarımda gördüm ki yani evet, insan olmanın bir yönüdür. İnsanın hayatını onurlu bir şekilde devam ettirmek üzere belli bir kazanç karşılığında belli işler yaparak hayata katkıda bulunması. Çünkü zaten onun maddi karşılığını alarak yeniden kendini o hayat içerisinde var etmeyle ilgili bir durumu var. Ama neticede insan sadece böyle bir varlık değil ki. Şimdi bir parantez içinde bir soru daha soracağım. Hangimiz çok severek işlerimizi yapıyoruz ki? Yani mecburi işlerimizi demek istiyorum. İşte gönüllülükte böyle bir şey de var. Yani sizin hayatınızın merkezine aldığınız şeylerin aslında sizi evet yani hayatta kalmaya, hayatınızı devam ettirmeye sağlayan şeyler olduğunu düşünürken birdenbire bir bakıyorsunuz ki insan olarak, insan olmanın gereklerini yerine getirmek ve iç dünyanızı, varlığınızı, kendiliğinizi gerçekleştirmek için yollardan birisi de bu. Yani sizin hiçbir maddi beklentiniz olmadan
bir başkasına,
kendinizden bir başka vererek, hatta kendinizi vererek. Çünkü onu da konuşacağız. Yani ben ne yapabilirim ki sorusu insanları eziyor gönüllü olma konusunda ama herkesin yapabileceği bir şeyler var.
Peki insan niye gönüllü olmak ister?
İnsan gönüllü olmak ister ama istemesi için onu teşvik edecek, motive edecek şeyler olmalı hayatta. Bir kere yani kendinin hayatın neresinde durduğunu ve ne katacağını, kendine de ne katıldığını görmek için aslında ya hayatın bir sağlamasını yapmak için bir alandır gönüllülük. Burada olmanın, var olmanın, yaşıyor olmanın, hani nefes alıyor olmanın bir karşılıklarından birisidir. Hayat amacı dediğimiz şey var ya, yani onu sağlayan şeylerden birisidir. Ben bunun için varım demek ki diye insana söyletecek bir şeydir. Yani öyle şeyler var ki etrafımızda insanlar birbirinin sadece sohbetine ihtiyaç duyuyor. Biz mesela öğrencilerimizi çoğu zaman staj uygulamalarıyla gönderdiğimiz zaman onlar bunu hissederek geliyorlar. Ve diyorlar ki hocam aslında yani hani sizin bize din olarak veya dini danışmanlık anlamında uygulama alanını söylediğiniz şeylerin teorik planda kalanlarını uygulamaya bile ihtiyacımız olmadığını çünkü insanların sadece bir insanın sesine, nefesine, ona olan itibarına, söylediği cümleleri canı gönülden dinlemesine, kulak vermesine ihtiyacı olduğunu gördük.
Ya bu şimdi da bir gönüllülük.
İşte bu kadar. Yani bunu yapabilmek bakın hiçbir ekstra bir özellik, nitelik gerektirmiyor.
Sadece yani, candan bu kadar, dinlemek.
Bu kadar bir insan olmanın gerektirdiği bir şey. Size fazladan efor sarf etmenizi, enerji harcamanızı gerektiren bir durum olarak gözükmesin. Ama ben ne yapabilirim ki sorusunun ve niye yapmanız, hani niye gönüllü olur dediniz ya, sorusunun altında yatan şeylerden birisi. Bunlara niye ihtiyacımız var? Çünkü biz insan olmak istiyoruz. İnsan olmanın böyle bir durumu var. Biz birbirimizle insan oluyoruz. Biz beraber insan oluyoruz. İnsan insanda var oluyor. Dolayısıyla hem kendimize katkımız hem de hayata katkımız, diğer insanlara katkımız açısından biz bunu istiyoruz. Yani isteriz, istemeliyiz anlamında söylüyorum
yani
bunu.
Yani gönüllülüğün insana faydası bu mudur?
Budur ve insan gönüllü olduğu zaman şunu fark eder. Aslında yani bütün dinlerin ve felsefelerin temelinde yatan şeylerden birisi budur. Yani sizin nereden nereye gittiğinizi gösteren bir çizgiyse eğer hayat, böyle bir yolculuksa, işte o yolculukta gerçekten nasıl bir duruş sergiliyorsunuz, bunu size gösteren bir şeydir. Ve bu faaliyetleri gerçekleştirdiğiniz zaman onun içerisinden size öyle bir içsel haz, öyle bir sizi hani iyi eden, iyi olma hali dediğimiz öyle güzel bir duyguyla var olursunuz ki zaten o ödüldür. O bu işin kendi ödülüdür. Ve bunun tadını aldığınız zaman bu tadı, bu duyguyu sürekli almak isteyeceğiniz bir alışkanlık geliştirirsiniz.
Yani hayat varlık olarak evet, ileri gitmekse eğer evet, gönüllülüğün ileri gitmede çok büyük faydası var.
Çok büyük
var
faydası
insana.
Var. Bir daha asla eskisi gibi olamazsınız. Yani bu alışkanlık dediğimiz şey var ya, işte bu böyle bir alışkanlık yapar insanda. Kendinizi eksik hissedersiniz. Onları yapmadığınız zaman kendinizi eksik hissedersiniz. Hatta yapmazken ben meğer ne kadar da hani eksikmişim dersiniz bunları. Çünkü söyleyenleri çok görüyoruz. Ama işte Arzu Hanım öyle enteresan ki yani buna bir başlamak lazım. Buna başlamanın yolu da eğitimlerle oluyor. Öyle kendiliğinden olmaz. Kimimiz çok yatkınızdır. O eğitimler zaten bizim o yatkınlıklarımızı çokça ortaya çıkarır ve kendimizi de ona katarak ilerleriz. Ama kimimizde de biraz böyle teşviğe ihtiyaç vardır. Çünkü işte bu ne yapabilirim ki sorusunun altında insanın kendi gerçeğini de çok iyi tanımaması yatıyor. Hani gönüllü olabilmek için insanın biraz kendiyle karşılaşıyor olması lazım. Ne ifade ediyorum sorusunu kendisine soruyor olması lazım. Çünkü o ben var ya, ben, o ben arayışı biraz insanı sıkıntıya sokan bir şey. Çok gerçekçi olmuyor o bizim arayışlarımız. Hep dışarıdan yüklenen anlamlarla kendimizi tanımlıyoruz. O da eksik kalıyor. O zaman insanların kendilerini görmeyle ilgili bir teşviğe ihtiyaçları var. Ben öğrencilerimi böyle bir ödevle dedim ki gidin Milli Kütüphane'ye, gönderdim. Şunu araştırın gelin. Aslında asıl ödev bir başka şeydi. Gitmişken de dedim orada dedim konuşan kitaplık diye bir bölüm var. Oraya bir gidin bakalım dedim. Orada ne göreceksiniz?
Orada okuyor, bizim arkadaşlarımız da okuyor.
Önce onlarda ne var? Yani yatkınlık dereceleri ne? Ben bunu merak ediyordum. İlahiyat Fakültesi öğrencisi. Yani Milli Kütüphane'ye gider, oturur, çalışır, ödevini yapar, araştırmasını yapar, hazırlanır, gelir. Emin olun yani bunu kendi açımızdan bir öz eleştiri olarak görmek gerekir. Kendimizi geliştirmek için iyi bir yoldur bu. Çoğu ödevlerini yaparak geldiler. Çünkü ben onlara bir ödev verdim. Bir kısmı ya hoca bir şey daha demişti, neydi ki orası acaba diye oraya gittiler. Çok etkilenmişler.
Şimdi orası görme engelliler evet, için evet, kitap okunan bir yer.
Ya.
Okunuyor, ses kaydediliyor.
Ya.
Görme engelli kişiler de o kitaba o şekilde ulaşıyorlar.
O şekilde ulaşıyorlar. Ve bizim bundan bile haberimiz yok. Yani bunlar çok basit şeyler. Bakın bundan bile haberimiz yok. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hani iyi kötü kitap okumayı bilen bir insansanız, azıcık da sesiniz buna müsaitse ve bu konuyla ilgili de bir isteğiniz varsa, bir yatkınlığınız varsa, o yani
sadece onlara faydalı olabilmek için okuyabilirsiniz.
Ve kendinize faydasına bakın yani. Kendinizi bir yerden bir başka yere taşımış oluyorsunuz. Bu sıçramalar işte insan yapıyor. Onlar da öyle geldiler. Hocam dediler, size çok teşekkür ederiz. Biz böyle bir şey görmemiştik, bilmiyorduk, duymamıştık. Ve ben sınıfta artık onu açıklamak durumunda kaldım. Dedim ki kusura bakmayın, hepinizi böyle bir deneye tabi tuttum ama asıl maksadım bizi bize göstermekti, kendimize göstermekti. Yani bir şey var hayatta böyle ekstra devam eden şeyler, işte öyle gözüküyor. Yani bu gönüllülük hep öyle gözüküyor yani, ama aslında hayatın tam ortasında var olan bir şeydir demeye çalıştım onlara.
O zaman gönüllülüğün eğitimi de böyle oluyor.
Olmalı, olmalı. Çünkü onu kendileri fark ettikleri zaman insanlar, yani bunu siz bir biçimde yapmalıyız, etmeliyiz, şöyledir, böyledir dediğiniz zaman, doğrusu kuralların yüzleri hep soğuktur. Yani bunu açık konuşmak lazım ama kendilerinin fark edeceği ve kabullenecekleri bir şey olduğunda, bu biçimde sunduğunuzda, bu bir yol. Yani ben o anda öyle düşündüm, öyle yaptım. Daha pek çok yollar bulunabilir. O zaman zannediyorum bu işler davranışa dönüşüyor. Onlar alışkanlık yaratıyor ve artık ondan vazgeçemez hale geliyor insanlar. En azından bana öyle geliyor. Kesinlikle yaşadık, öyle denedik ve öyle oldu çünkü.
O zaman bu kişinin yaşam yolculuğunda çok önemli bir yer kaplıyorsa, sizin ne gibi önemli önerileriniz olabilir bizi dinleyen kişilere? Neler yapsınlar, nerelere gitsinler, davranışa dönüştüremiyorlarsa nasıl bir yol izlesinler?
Vallahi bir kere şöyle söylemek lazım. Ben tabii bir ilahiyat hocası olarak bunu söyleyerek başlamak durumundayım. İnsanlar dini konuları soru haline getiriyorlar. Çoğunlukla da işte yani ibadetleriyle ilgili eksiklerini tamamlamaya çalışıyorlar vesaire. Ama hayat yani sadece böyle ritüel, törenli yaptığımız ibadetlerle dini bir anlam kazanmıyor. Hayatın dini boyutu oraya kilitlenecek kadar kısır bir boyut değil. İşte tam da ben bunu çalışmak istedim ve bunu merkeze aldım. Dedim ki insanın insanla var olduğunu ve insana yönelik yapılan hizmetin aslında Allah'a yapılan hizmet olduğunu eğer koyabilirsek, yani teolojik olarak temellendireceksek, olay buradan geçer. Ve buna yönelik olarak da işte vaazlar da dinliyorlar insanlar, bunları okuyorlar vesaire. Bu transferi gerçekleştirdiğimizde bu bilginin dönüştürücü gücüne ben inanıyorum.
Yani insana hizmette bir ibadettir.
Bunu anlayalım. Yani bunu buradan hareketle tespit edelim ve artık kendimize de birbirimize de böyle yaklaşalım diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Remziye Ege konuğumuzdu bugün. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Ayhan Taşçı sesimizi sizlere ulaştırdı ve ben Arzu Türkdoğan. Tekrar Hayatın Sesleri'nde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Hayatın Sesleri.